Radyo Doktoru. ...14.04 Türkiye'nin saati ve Radyo Doktoru'na başlıyoruz. Hepinize güzel, keyifli, sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine Radyo Doktoru'yla birbirinden önemli konuları ve konukları ele alacağız ve beraber keyifli sohbetler yapacağız. Eğer sizler de bize katılmak isterseniz, sorularınız olursa, merak ettikleriniz olursa, hatta uzman konuklarımıza birebir sormak isterseniz hemen ulaşın bize. Telefonla 090-312-463-34-19, 463-34-21. Elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr, sosyal medyadan da Radyo Doktoru adresinden bize ulaşabilirsiniz. Başlamadan önce bir şarkı arası vereceğiz. Hemen ardından kimler olacak? Bugün akne, yani sivilce ile ilgili olan problemleri konuşacağız. Hele hele ergenlik döneminde. Sonrasında ise yine ergenlik dönemiyle bağlantılı, tam sınav dönemindeyiz. Sınav kaygısı en büyük problemlerden birisi. Şu an tam böyle ergenlik döneminde çocukları olan anneler, babalar eminim ki böyle dört gözle takip edecekler, kulak verecekler bize. Hatta uzmanlarımıza varsa merak ettikleri de sorabilirler. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Detayları birazdan konuşacağız. Ama öncesinde kısa bir şarkı aramız var, ardından burada olacağız. Aynaya bir göz attım, aynada ben bambaşkayım. Ne zaman bambaşkayım? Sivilceyi görünce. Şimdi hele bu tabii ergenlik çağında ilk sivilceyle tanışmayla başlıyor aslında.
Bir de en çok güzelliğin önem taşıdığı dönem değil mi? Hani evet. Ergenlik dönemine tabii. Giriyorsunuz. Karşı cins tarafından tabii. Beğenilme arzunuz tabii. Evden tamam yapmış.
Evden çıkmazdım. Yani sivilce geçene kadar evden çıkmadığımı biliyorum.
Ay fena.
Fena.
Fena.
Fena neler var fena. Biz de bunu uzmanına soralım dedik. O yüzden şu an yanımızda sevgili uzmanımız Doktor Özlem Tunca Yengin, cilt hastalıkları uzmanı, sorularımızı cevaplamak için hazır bir şekilde bekliyor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öyle keyifli, öyle eğlenceli ki. Tabii dinleyicilerimiz bilmiyorlar şu an, görmüyorlar. Ben bu taraftan anlatayım. En azından hayal etsinler. Sorularımızı cevaplarken de öyle düşünelim. Öncelikle sormak istediğim bir şey var. Hani akne tedavisi diyoruz, bir taraftan da sivilce diyoruz. Aynı mıdır? Yani akne ile sivilce aynı şey midir? Çünkü hep öyle biliniyor. Bir taraftan da akne sanki ileri seviyesiymiş gibi.
Aslında şöyle, her sivilce akne değildir. Fakat her aknede sivilce problemi vardır.
Yumurta mı tavuktan mı?
Akne biraz daha geniş kapsamlı klinik özellikleri olan bir durum.
Biz görsel anlamda baktığımızda nasıl ayırırız? Hangisi aknedir, hangisi sivilcedir?
Şimdi akneli bir yüzde görebileceğimiz özel lezyonlar var. Örneğin bizim siyah nokta olarak tabir ettiğimiz açık komedonlar. Bu aknenin olmazsa olmazı, aknenin başlangıç lezyonudur. Bir takım inflamatuar hadiseler olaya eklenerek bu cildimizde gördüğümüz kırmızı, sarı uçlu sivilcelere, nodüllere, kistlere yol açabilen öncü lezyonlar.
Evet, yani öyle çok da basit şeyler değil akne dediğim şey.
Yani
aslında
biz cilde
genelde...
şöyle söyleyeyim, her gördüğümüz sivilceli cildi akne problemi olarak ele almıyoruz.
Kaç yaş arasında sıklıkla görüyoruz?
Akne aslında her yaşta görebildiğimiz bir problem. Bebeklerde bile görebiliyoruz. Anneden geçen hormonların etkisiyle ya da bebek cildine uygulanan kozmetik bakım ürünlerinin etkisiyle bebeklerde bile akne olabiliyor ama bizim burada baskın olarak konuşacağımız ergenlik döneminde başlayan hormonal
değişiklikler
nedenli aknelerden, ergenlik aknesinden bahsediyoruz.
Baş etmesi en zor grupta onlar galiba,
evet,
değil
evet.
mi?
O dönemde baş etmesi zor olan birçok faktör var. Okul var, sınavlar var.
Stres var.
Evet.
Peki stres de etkiler mi bu hormonların yanında akneyi?
Stres akneyi etkiliyor. Evet, primer sebebi olmamakla birlikte stresli insanlarda akneyi daha sık, daha şiddetli, daha yaygın görebiliyoruz. Bir takım hormonal etkiyle ciltte yağ salgısını artırıyor stres.
Ay çok fena. Peki neler arttırıyor başka?
Bir kere akne genetik bir hastalık. Yani hormonlara duyarlılığınız sizin yağ hücrelerinizde genetik olarak oluşmuş durumda. Hormonlardan kastettiğimiz androjen dediğimiz erkek tipi hormonlar. Bu hormonlar ergenlik döneminde aktifleşerek yağ bezlerini yağ salgısı konusunda uyarıyor. Genetik zeminin üzerine çevresel faktörler dediğimiz işte yanlış beslenme alışkanlıkları, yanlış cilde uygun olmayan kozmetik ürünlerin kullanımı, gene stresi bahsettik. Bir takım hastalıklara eşlik edebiliyor akne. Hormonal problemlere eşlik edebiliyor. Bazı kullanılan ilaçlar yine akne problemi yapabiliyor.
Bizimkisi genetik, bizim oğlandaki Özgürcüğüm. Babada da varmış evet, vakti zamanında.
Evet, ailede olduğunda çocuklarda olma olasılığı daha yüksek.
Bir de benim hani oğlumda gördüm, beslenmeyle de direkt sanki bir ilişkisi var gibi geliyor
evet,
bana.
Evet.
Yani cips yedi.
Kesinlikle. Ya da ona benzer yağlı.
Şimdi genetik yatkınlık varsa zaten kötü beslenmede bunun üzerine artı ekleniyor. Beslenme aslında uzun yıllar beslenmenin direkt akneyle ilişkisi olmadığı savunuldu. Ama biz artık biliyoruz ki beslenme çok ilişkili.
Görüyoruz hatta.
Evet.
Birebir
evet,
görüyoruz yani.
Özellikle yüksek glisemik indeksli gıdalar, rafine gıdalar, aşırı şeker içeren gıdalar, omega yağlarından fakir beslenme ve süt ürünleri. Süt ürünlerini aşırı tüketmek akneyi artırıyor.
Bak bunu bilmiyordum işte.
Evet.
Diğerlerini biliyordum da.
Kuru yemişi
biliyordum da.
Onları tekrar hatırlatalım.
Süt ürünlerini bilmiyordum bak.
Evet. Süt özellikle yağlı sütler, içerdiği bioaktif maddeler ve hormonlar aracılığıyla akne lezyonlarını alevlendiriyor.
Bir de şunu söylerler, hep duyarız. İşte geçmeyen sivilceleri ya da akneleri varsa işte bir doktora git, ciğerlerini bir göster.
Evet.
Hep bunu duyarız. Yani senin ciğerlerinde problem var, sen bilmiyorsun derler.
Evet.
Ve derler ki bir doktora göster, ciğerlerinde sorun olabilir. Nedir bağlantısı?
Bu aslında aknede mitlerden bir tanesi. Hı. Ciğerden geldiği
onu
konusu.
Soruyorsun. Aydınlatalım.
Yanlış yani. Kanı ve inanışlar. Zaten hastalar bize geldiğinde yakın arkadaşlarından, ailelerinden, sosyal medyadan, internetten bir sürü yanlış kanı ve inanışla karşımıza geliyorlar.
Bilgi kirliliği çok.
Kesinlikle. Bunlardan birisi ciğerden geldiği, hiç ilgisi yok. Biz tedavi sırasında ciğer testlerini istiyoruz ama bu tamamen tedavinin takibinde bize yol gösterici olduğu için.
İlaçları yoksa, kullanılan ilaçları
aynen,
belirlemek
amaçlı. Aynen, tedavide amaç. Kullanılan ilaçların takibinde kullanıyoruz. Yine bu yanlış kanılardan bir tanesi hastaların yanlış beslenmeleri, kötü beslenmeleri, cilt temizliğine yeterince dikkat etmemeleri, bulaşıcı bir hastalık taşıyor olmaları ki akne kesinlikle bulaşıcı bir hastalık değil.
Hı, onu da soracaktım iyi. Evet. Yani değdim elin yanağın yanağıma değdi işte evet, öpüştük sarıldık
evet,
vesaire.
Evet bulaşıcı bir hastalık değil. Neden bulaşıcı olduğunu düşünüyorlar? Bir kere biz akne tedavisinde antibiyotikler kullanıyoruz. Aslında antibiyotikler aknenin mikrobik bir hastalık olmasından değil, akneyi oluşturan o inflamasyon evresini önlemek, iyileştirmek için kullandığımız hı-hı seçenekler. Bulaşıcı olmadığını tekrar
içeriden geldiğini gösteren
evet
en büyük kanıt.
Bir de vitaminler var. İşte bazı vitaminlerin akne yaptığı yönünde.
Evet, evet.
Ne diyorsunuz?
Biz şöyle B12 vitamini özellikle akne yapıyor. B12 vitamini tedavisi alan insanların hemen hemen yarısında az ya da çok şiddetli akne problemi yaşadıklarını görüyoruz. Ve ilacın kesilmesiyle ve uygun şiddetine uygun tedaviyi düzenlediğimizde akne lezyonlarını iyileştiriyoruz.
Süper. Bir de bayanlarda daha hani böyle tam ergenlik dediği daha ileri yaşlarda kadın doğumun hastalıkları var.
Evet.
Adet düzensizliğiyle de birlikte giden. Buna da ben buradan değinmek istiyorum. İşte polikistik over
evet
sendromunun bir parçası
evet
olabilir. Bazı başka hangi hastalıkların var mı böyle?
Şimdi geç başlangıçlı akne 20 yaşından sonra başlayan daha çok kadınları etkileyen bir akne türü. Özellikle ağız çevresinde, çenede, boyunda yerleşen ve daha böyle derin lezyonlarla, nodüllerle, kistlerle bile seyredebilen daha ağır bir vaka. Biz mesela normalde aknede standart kan testleri yok. Ancak hormonal patoloji düşündüğümüz hastalarda bu tetkikleri istiyoruz. Bunlar neler? İşte geç başlayan, özellikle bayan hastalar, hormon problemine dayalı başka bulguların da olması. Örneğin tüylenme problemi, saç dökülmesi problemi, adet düzensizlikleri gibi. Başladığımız tedavilere yanıt alamadığımızda ya da tedaviden sonra tekrarlayan akne durumlarında da yine altta yatan hormonal bir patoloji var mı diye bu tetkikleri istiyoruz.
O zaman bayan hastaysa, geç başlayan bir akne problemi varsa o zaman mutlaka kadın doğumla birlikte götürmek gerekiyor galiba
kesinlikle
tedavi.
Kesinlikle, evet. Yine mesela 1-7 yaş grubunda da akne problemi görülebiliyor. Aknenin normal olarak kabul edilemediği yaşlar hem geç başlangıçta hem ergenlik öncesi dönemdeki akne problemlerinde de biz hormonal problem için tetkikleri istiyoruz. Bunlar sadece yumurtalıklarla ilgili değil, böbrek üstü bezleriyle ilgili olabiliyor. Erkek hastalarda örneğin bunların da araştırmasını yapmak durumundayız.
Peki tedavi. Evde biz ne yapalım? Böyle çok da yazılmış çizilmiş şeyler var. Akne çok yaygın bir hastalık olduğu
evet
için, daha doğrusu hastalık diyoruz ama aynı zamanda hani toplumsal çok sık gördüğümüz lezyon demek istiyorum. Ben buna da çok hastalık demek de çok hoşuma gitmiyor. Evet, tıbbi anlamda hastalık ama ergen genetik yatkınlık varsa hasta mı şimdi çocuklarımız? Çok da hastalık demeyeceğim ben. Hani bu süreçte
aslında
evde neler yapalım?
Şöyle, aknenin tedavisi çok özel. Akne tamam yaşamı tehdit etmiyor. Bir süre sonra iyileşebiliyor. Fakat uzun sürebiliyor ve bıraktığı izler nedeniyle insanı hayat boyu devam eden bir sıkıntıya yol açabiliyor. O yüzden aknedir geçer dememek, mutlaka tedavi için başvurmak gerekli. Biz akne tedavisine başlarken tedaviden önce birçok faktörü göz önünde bulunduruyoruz. Aknenin şiddeti, bulunduğu, yerleştiği yer, hastanın yaşı, cinsiyeti, sosyokültürel düzeyi bile, tedaviyle uyum içerisinde olup olmayacağını bile değerlendirerek bir tedavi planlıyoruz. Agni tedavisi öyle çok kısa sürede cevap alabildiğimiz bir tedavi değil. Bunun da başlangıçta bilinmesi tedaviye uyum açısından önemli. Bir 4-6 ay arasında aktif tedavi yapmak gerekiyor aknede. Tedavide hafif dereceden şiddetli dereceye göre değişik tedaviler planlıyoruz. Mesela hafif düzeyde olduğunda uygun cilt bakım ürünleri öneriyoruz. Yağ salgısını azaltan, cildi arındıran, antibiyotik içeren kremler yeterli olabiliyor. Ama akne şiddeti arttıkça, biraz önce bahsettiğimiz faktörler de varsa, ağız yoluyla antibiyotik tedavileri, hormonal takviyeler, çok şiddetli aknede de bazen diğer tedavilerden cevap alamadığımız durumlarda da A vitamini tedavisi yapıyoruz.
O da çok sıkıntılı değil mi? Hani A vitamini sanki böyle çok vitaminler deyince hep vitamin destekleri, gıda takviyeleri gibi değerlendiriliyor ama A vitamini aslında çok...
Evet, bizim tedavide kullandığımız A vitamini bir A vitamini türevi. Bunu mutlaka doktorla işbirliği içerisinde kullanılması gerekiyor. Yan etkileri olabiliyor, doz ayarlamaları gerekebiliyor tedavi süresince. O yüzden dikkatli kullanılması gereken bir...
Bir de her aknede kullanılmaz tabii değil ki, mi? Hani bunun artık o kadar yaygınlaştı ki eczaneden de reçetesiz alınabilir bir ilaç grubunda olduğu için. Evet. Hani ciltte peeling amaçlı aman soyalım cildimizi kırışmaya evet, başladık diye de. Evet,
ciltlenme amaçlı bile hani kötüye kullanılmayı.
Yapmayın.
Söz konusu maalesef.
Soyulma deyince aklıma
ama
geldi.
Ama göz içi kuruluğundan hani dudak kuruluğuna evet. kadar çok ciddi kuruluklar yapabiliyor. İşte karaciğere zararlı etkisi var. Onun için hani sadece görsel anlamda peelingdir gibi şeylerle basit alıp bu ilacı eczaneden temin edip kullanmamak lazım.
Aslında bu noktada şunu ben vurgulamak istiyorum bir dermatolog olarak. Tamam bu ağır bir ilaç. Biz neden çocuklarımıza, gençlerimize bu ilacı verelim? İlaçtan alacağımız faydalar akneden göreceğimiz zararlardan daha fazlaysa eğer sıkı işbirliği içerisinde düzenli kontroller altında bu tedaviyi yapıyoruz. Yapmak da zorundayız. Çünkü akne hakikaten hem aktif dönemde hem sonra bıraktığı izler nedeniyle yaşam boyu önemli bir psikososyal problem sebebi. Mesela akneli ergenler daha çok anksiyete yaşıyorlar, daha çok depresyona giriyorlar.
Asosyal oluyorlar.
Evet, dışarıda yemek istemiyorlar, flört etmek istemiyorlar, sportif aktivitelere katılmak istemiyorlar. Hatta akademik olarak başarıları bile aknesiz hemcinslerine göre daha düşük bulunmuş. İş bulma konusu bile akneli insanlarda aknesizlerden biraz daha düşük. O yüzden doktorla işbirliği içerisinde doğru tedaviyi planlamak ve uygulamak bence önemli.
Çok önemli. Birazdan uzmanımıza soracağız zaten. Psikolojik tarafında sorarız.
Evet,
sevgili uzmanımız Süleyman Çokay burada olacak.
Güneş bu kullandığımız A vitamini de soyulmaya sebep olduğu için güneşli zamanlarda yaz dönemi kullanılmıyor değil
evet,
mi?
Evet.
Şimdi geldik güneşe. Evet. Güneşin etkisi.
Tabii,
akneye etkisi var mı?
Tedaviyi planlarken de mevsimsel dönemi göz önünde bulunduruyoruz. Yaz döneminde cildi daha az tahriş edici, hı-hı, daha soft tedaviler tercih ediyoruz. Güneş akneyi artırıyor mu diye sordunuz.
Evet.
Aslında güneşin direkt akneyi artırıcı olduğuna dair bir böyle elimizde bir yıl çalışma yok. Hatta yaz dönemlerinde genellikle hastaların yakınları, aileleri aknelerinin düzeldiğini bize ifade ediyorlar.
İyi geliyor ama, güneş yani.
Güneş bir miktar iyi geliyor fakat artıran etkileri de olabiliyor. Özellikle güneşli mevsimlerde fazla koruyucu ürün kullanmak, cilt bakım ürünlerini abartmak, terlemek, yeterince duş almamak gibi hani gözeneklerin tıkanmasıyla akne lezyonları artabiliyor. Kış dönemi zaten hani yazın daha iyi olmayı bir de şu açıdan değerlendirmek lazım. Kış dönemi ergenlik döneminde hem yoğun bir sınav dönemi, yoğun bir stres dönemi. Bunu da bence göz önüne almak lazım. Yani ultraviyolenin direkt akneyi iyileştirir ya da artırır diyebileceğimiz bir etkisi yok.
Peki güneş koruyucu olarak eğer akneli bir cildimiz varsa bir şey önerir misiniz?
Akneli ciltlerde güneş koruyucu mutlaka kullanılması gerekli ürünlerden. Ama tabii ki akneye yatkınlığınız varsa su bazlı, komedojenik olmayan ürünleri tercih etmelisiniz.
O zaman eczaneden su bazlı diye istiyoruz
evet,
biz ürünü.
Evet, akneli, yağlı ciltlere.
Zor olur da evet, akılda evet, kalmaz da su bazlı dersek.
Su bazlı akneye uygun ürünler tercih
edelim. Derlerse eczacılar onlara zaten yardımcı olurlar.
Ama evde yapabileceğimiz şeyler de var. Bir kere diyet hani.
Kesinlikle. Daha mi? Sağlıklı beslenmek. Akdeniz tipi diyet.
Yine geldik Akdeniz'e.
Kesinlikle.
Her omega konuda çünkü Akdeniz'e geliyoruz zengin. Biz dönüp
evet,
dolaşıp.
Bol sebze meyve içeren tahıllı gıdalar akneli ciltler için iyi gıdalar.
O zaman hani çocuğumuzda başladığı zaman daha geçiş döneminde olan aknesi oluşmamış dinleyenlerimiz de olabilir. Onlar da öncelikli olarak diyete baktık ki birkaç tane görmeye başladık. Bunlar artma eğiliminde.
Evet.
Hemen diyete özel gösterelim.
Evet.
Mümkünse çocuğun stresi ya da ergenin stresini ne dinleyelim ve hani ne yapabiliyorsak artık hani biz de çünkü strese giriyoruz onlarla beraber.
Evet.
Evet, ona dikkat edelim. Bir de cilt temizliğini soracağım. Bu sabunlarla hani yağlı ciltler oluyor ya, kullanılan bir tanesi pH'i cilde uyumlu olan sabunlarla bunları kurutmak diyelim ya da nasıl tanımlayacağım bilemedim.
Şimdi temizlemek için sabundan ziyade akneli ciltlere uygun temizleyiciler öneriyoruz. Bu temizleyicilerin içerisinde artık bunların da teknolojileri çok ilerledi. Hafif peeling yapıcı etkiler barındıran maddeler var. Örneğin çay ağacı yağı var, niasinamid var, C vitamini var. Benzoil peroksit gibi bizim tıbbi tedavide de kullandığımız etken hı-hı, maddelerden var. Bunları çok düşük dozlarda temizleyicilerin içerisinde bulundurabiliyoruz. Başlangıç döneminde sadece temizlemek bile lezyonların ilerlemesini, büyümesini önleyebiliyor.
O zaman oradan başlayalım. Koruyucuyla gidelim ilk başta.
Doğru. Son olarak da benim bir sorum var. Yaz dönemi geldi. Güneşleneceğiz.
Evet.
Güneşe çok maruz kalacağız. Bronzlaşacağız. Ve buna benzer bir sürecimiz var. Nasıl sağlıklı güneşleniriz ya da yaz döneminde cildimizi nasıl koruyalım? Bunun için ne yapalım? Nelere dikkat edelim? Hep şunu işte duyuyoruz. Güneşi çıkmadan en az yarım saat önce bir güneş koruyucu
evet,
kullanalım. Biz bunun sadece güneşli dönemde değil, her zaman aslında kullanılması gerektiğini de
evet,
söylüyoruz.
Yıl boyu öneriyoruz.
Yıl boyu da kullanmak gerekiyor ama yok bizde olmaz.
Evet.
Sadece yazın kullanıyoruz biz bunları. Olmaz. Biz yine söyleyelim buradan. Bununla ilgili birkaç tane
aslında şunun altını bilgisi çizelim. Sağlıklı güneşlenmek diye bir şey yok.
Oh.
Sağlıklı bronzlaşmak diye bir şey
tabii,
yok.
Bayram tatili öncesi
ama
duyurulur.
Yine de yapmak istiyoruz, seviyoruz. Tamam. Onun için tabii ki koruyucu kullanmamız lazım. Koruyucu yıl boyu önerdiğimiz bir önleme yöntemi. Ama kış döneminde daha düşük faktörlü ürünler, bahar ve yaz, Mayıs ayı ile birlikte bahar ve yaz döneminde daha yüksek faktörlü ürünler kullanabiliriz. 15-20 dakika öncesinden maruziyetten sürüp gün içerisinde de 3-4 saatte bir tekrarlamak lazım. Hiçbir ürün %100 korumuyor.
Tazeleyeceğiz makyajı gibi.
Evet. Hmm. Terle suyla etkinlikleri azalıyor. Sadece güneş koruyucular değil ama güneşten korunma yöntemleri. Yine şapka, gözlük, şemsiye, gölge alanları tercih etme, güneşin dik olduğu saatlerde çok fazla açık alanlarda bulunmama gibi alabileceğimiz önlemler var. Bir de besinsel olarak alabileceğimiz
destekler var.
Destekler var. Güneşe karşı bizi daha dayanıklı kılan, güneşin vereceği zararları, hasarları minimalize eden antioksidan dediğimiz maddeler. Mesela beta karoten var, likopen var,
havuç, domates
var, omega yağları var. Hı-hı. Evet. Evet.
Bunlar
tereyağı
da,
var.
Mesela bunlar da var.
Evet.
Diyor ki B vitamini ve güneş kremi ilişkisi nasıldır acaba? Bir dinleyicimiz soruyor. B vitamini ve güneş kremi ilişkisini nasıl sordu bilmiyoruz. Bağlantısını sormuş
bir ilişkisi,
olabilir.
İlişkisi bildiğim kadarıyla yok.
Yani B vitamini eksikliği
D vitaminini sormuş olabilir, düşünüyorum
olabilir.
Ben.
B de olabilir. Biz ikisine soralım. D'ymiş, evet doğru.
Şimdi D vitamini, evet, cildimizde, cilt hücrelerinde sentezlenen genel bağışıklık sistemimiz için çok önemli. Olmazsa olmaz bir vitamin. Biz güneşten koruyucu ürün kullanırken D vitaminini alamayacak mıyız, yeterince üretemeyecek miyiz gibi bir endişemiz olmamalı. Güneşin zararlarını düşündüğümüzde uzun vadede. Öğlen saatlerinde ön kol, ön bacak, avuç içlerimizi açarak kızarmayacak şekilde 10-15 dakika güneşte kalmak zaten günlük D vitamini üretimimiz için yeterli.
Ön diz, ön kol, avuç içi.
Evet, bacaklar, dizden alt kısımdaki bacak kısmımız, evet, ön kol kısmımız.
Ama güneş kremi kullanmadan.
Kullanmadan ama kızarıklık oluşturmayacak.
Oluşturmadan.
Kadar.
Böyle güneşlenenleri görüyordum, ne tuhaf güneşleniyorlar diyordum. Demek ki sebebi buymuş.
Evet, ve yani çok kısa sürede o zaman, evet, değil mi? 10 dakika, evet, cildinize
demek
göre.
Demek ki sebebi var mı? Bak, bir yine aydınlandım, yine aydınlandım.
Yani gün içinde öğrendim. Bir de yeterli sıklıkta zaten tekrarlayamıyoruz güneş koruyucu kremleri. Bu anlamda da koruyucu krem kullandığımızda çok fazla D vitamini defekti yaşayacağımızı düşünmüyoruz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine çok önemli bilgiler öğrendik.
Rica
ağzınıza
ederim.
Sağlık.
Benim için sevdim.
Başka konulara tekrar davet etmek isteriz. Yine bilgilerinize başvururuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Doktor Özlem Tunca Yengi yine.
Ben çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir aramız var. Hemen ardından yine bağlantılı. Yine ergenlik dönemi, yine psikolojik olarak bağlantısını da sevgili uzmanımız psikolog Süleyman Çokay'dan öğreneceğiz. Ama önce kısa bir aramız var.
İşte telefon numaralarımız. 0090-312-463-3419 463-3421. Bekliyoruz.
Canın çok sıkın, her şey sana zor geliyor olabilir. Bugün aşkın bitmiş, o seni terk edip gitmiş olabilir. Sanki sen hiç bilmediğin bir kaos içindesin, kim bilir. Günlerin getirdiği, senin yitirdiklerin, sanki hiç umut yok. Çok yorgunsun. Ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun. Ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun. Bugün duyduğun haberler sana utanç veriyor olabilir. Kendin ve petrol uğruna cinayetler işleniyor olabilir. Mostar köprüsü çökmüş, Neretvan'a kadar üzgün, kim bilir. Günlerin getirdiği açlık ve gözyaşı, insan hep umut eder, biliyorsan bana. Yaşamaya mecbursun.
Ne olursa olsun yaşamaya mecbursun, mecburuz. Hayat devam ediyor her şekilde.
Hem de keyifle yaşıyoruz.
Hem de nasıl sağlıkla yaşıyoruz. Evet. İstediğimiz de bu zaten, sağlıklı ve güzel yaşamak. Evet, az önce bahsettik, dedik ya işin bir de psikolojik tarafı var. Acaba biz bunu nasıl yönetiyoruz? Aileler bunu nasıl yönetiyor ya da ergenler bunu nasıl yönetiyor? Konu sınav. Sınav kaygısı ve bununla beraber zincirleme oluşan bir sistem var. Ve bu da bizim hayatımızı ele geçiriyor. Yani aile içerisinde, o evin içerisinde inanılmaz bir sistem çalışıyor.
Aslında ergenler zor, çok fena. Yani hani bunu yaşayan bilir. Çok anlatılabilecek bir şey değil.
Peki anne babalar az fena mı mesela?
Yok, biz gene iyiyiz. Biz bir şekilde susuyoruz, yerimizi biliyoruz.
Tamam, uzmanına soralım.
Alttan alıyoruz.
Tamam, uzmanına soralım. Ben diyorum ki anne babalar, sen diyorsun ki ergenler.
Kesinlikle.
Hadi bakalım, o zaman soralım. Hoş geldiniz öncelikle.
Merhabalar, hoş bulduk.
Süleyman Çokay, canlı yayın konumuz. Psikolog kendisi ve bununla ilgili sorularımızı cevaplayacak. Evet. Biz de öncelikle hoş geldin diyelim. Aydın'dan geldi bu arada.
Evet.
Aydın'dan sıcak hava getirdi, Ege rüzgarı getirdi bize. Sağ olsun, güler yüzüyle, keyifle geldi.
Sağ olun, çok teşekkürler.
Ve eminim ki yine öğrencilere ve ailelere de bu enerjisiyle, güler yüzüyle bu kaygıdan nasıl kurtulacaklarını anlatacak diye düşünüyoruz.
Evet. Bu az önce
kaygı,
bahsettiniz.
Nedir kaygı? Evet. Kaygı nasıl oluşuyor?
Şimdi aslında bizdeki sınav kaygısıyla normal kaygı arasında ciddi anlamda bir fark var. Çünkü sınav kaygısı, adı üzerinde zaten, sınava odaklı bir kaygı. Ve sadece kişinin önündeki sınavı çok fazla büyüttüğü zaman gerçek anlamda ortaya çıkan bir kaygı. Örneğin birçok öğrencimizle görüşme yaptığımızda normal yazılılarda bu kaygıyı görmüyoruz. Yani normal deneme sınavlarında, normal yazılılarda bu kaygı yok. Ama ne zaman ki LYS ya da YGS'den konu açılsa bir anda kaygı ortaya çıkıyor. Tabii bunda az önce sizin de bahsettiğiniz gibi hem ailenin hem de kişilerin çok fazla bunun üzerine eğilmesi. Yani sanki başka yol yokmuş gibi. Yani LYS eğer istenilen puan alınmazsa ya da kazanılmazsa başka bir çıkış yolu yok. Sadece tek yol var. O da LYS'yi kazanmak gibi bir anlam yüklenmesi. Dolayısıyla burada önemli olan ailenin olaya bakış açısı ilk olarak. Tabii bunu gidermek için ne yapmak lazım? Önce hani Türkiye'de bir söz var, aileler evleniyor, aslında iki kişi evlenmiyor. Bizde de şöyle bir sıkıntı var.
Sınava aileler giriyor.
Evet, sınava aileler giriyor. Yani sadece çocuk değil, yani evdeki herkes mutlaka sınavın bir ucundan tutmuştur. Yani YGS, Türkçesinden, matematiğinden mutlaka bir bilgi sahibi, fikir sahibi olma durumu vardır. O yüzden bizim öncelikle ailenin de kaygısını aşağı çekmemiz gerekiyor.
Evet, bence önemli olana bak.
Gördüm. Evet. Yani. Tabii burada öğrenciye
aile kaygılı. Öyle bir stres ki bir kere çocuğun huyu değişiyor.
Ama niye değişiyor işte? Çocuk ailenin kaygısını yaşıyor bence. Oradaki yansımayı alıyor. Çünkü aynalama diye bir şey
evet,
var.
Evet. Doğru. Burada herkesin payını aslında bir miktar pay düşüyor. Yani
çok yüklendiniz bence bana. Bence bana yok. Çok yüklendiniz.
Şimdi öğrenci arkadaşlarına tabii mutlaka yapması gereken evet. Şeyler var. Örneğin şimdi sınava çok az bir zaman kaldı. Bu az zaman dilimi içerisinde artık daha çok işin psikolojik kısmı ön planda olacak. Çünkü bu saatten sonra yapılacak olan çalışmalar artık genel bir tekrar niteliğinde. Hı hı. Ama burada ilk yapılması gereken nedir bu öğrencinin sınav kaygısını atması için? İlk olarak o geçmişte eğer bir başarısızlık yaşanmışsa bunu bir formatlamamız lazım. Yani yeniden yapılandırmamız gerekiyor geçmişteki başarısızlığı. Örneğin YGS'de istediğimi yapamadım, tamam doğru. Ama neden yapamadım? İşte zamanı yetiştiremediğim için ya da odaklanamadım. Hani bunu tekrar yapılandırıp LYS'de ben bunu elimden geldiğince en iyisini yapacağım. Ha burada mutlaka zor sorular olacaktır. Zaten bizde şöyle bir teknik hata da yapılıyor. Genelde işte sınav kaygısı için profesyonel yardım almadan normal eşe dosta gittiğimizde İşte sen bu işi yaparsın, hiç sorun değil. İşte 80 matematik sorusu varsa 80'ini de yaparsın.
Aslansın, kaplansın.
Ya da normal kız erkek ilişkilerinde de olur. Kız erkekten ayrılır ya da erkek kızdan ayrılır. Ya sana kız mı yok ya da işte başka insan mı yok. Her şekilde sen hayatını devam ettirirsin gibi yönlendirmeler yapılıyor. Halbuki bu yanlış. Doğrusu nedir? Mutlaka sınav içerisinde bir zorluk olacaktır. Yani 80 sorunun 80'ini de yapacağız diye bir durum yok. Ya da işte ertesi hafta fizik, kimya, biyoloji sınavı olacak. Her bir testten 30 soru geliyor. Öğrencinin hepsini yapacağım diyerek girmesi ya da işte sınavdaki bütün soruların kolay olacağını düşünerek girmesi ister istemez bir kaygı sebebi. Çünkü sınavda zorlandığı zaman bir anda sınavda kopma oluyor. Evet. Çünkü sınava girmeden önce beklentisi şuydu. Her şekilde sınav iyi olacak. Sorular çok kolay olacak. Çünkü hep öyle şartlandırıyoruz. Bu da yanlış bir yöntem. Hani ben yapacağım işte kesin başarılı olacağım. Sorular çok kolay olacak. Hiç sıkıntı yaşamayacağım. Tam tersine. Evet zorlanabilirim. Sınavda zor sorular olacaktır ki. Başkan kendisi açıkladı. YÖK Başkanı. %10 çok zor soru var. Örneğin 80 matematik sorusu geliyor. Bunun 8 tanesi çok zor zaten, bunlarla karşılaşacaksın.
Belirleyici, ayırıcı sorular zaten onlar.
Bunlar evet, ayırıcı sorular. Bununla işte karşılaştığın zaman panik durumuna geçmemek lazım. İşte sınav kaygısı dediğimiz olay şu anlarda yaşanan. İşte bu sorularla karşılaşırsam ben ne yaparım? Bildiklerimi unutur muyum?
Halbuki peki unutma diye bir şey olarak yok. Nasıl destekleyelim? Nasıl bir cümle kuralım çocuklara?
Olumlu dille önce. Pozitif dille yaklaşmak hani, lazım ve yönetmeyi.
Çok zor sorular varmış. Biraz daha çalış bak. 3 günümüz yazık, var önünde. Lütfen evet, evet, iyi değerlendir.
Ne yazık ki böyle durumlar oluyor. Hatta bizim görüşmelerde aldığım notlarda çok ilginç ilginç şeyler yaklaşıyoruz. Şimdi veli toplantılarında biz söylüyoruz. İşte son hafta mutlaka hani çocuğunuzla zaman geçirin. Bir aile saati mutlaka olsun diye konuşuyoruz. Ki biz bunu hani sınavdan önce de söylüyoruz. Yani sadece sınav endeksli bir aile saati olmasın. Yani anne baba çocuk otursunlar, konuşsunlar, sohbet etsinler.
Yemek ama saatinde sadece. Yoksa çalışıyoruz.
Şimdi şöyle oluyor yalnız bu sınav haftasında. Şöyle sıkıntı oluyor. Aile saati yapıyoruz ama o sorgulama saatine dönüyor. İşte sen en son denemeden kaç net yaptın? Son sınavda ne oldu? İşte Türkiye Geneli Deneme Sınavı nasıl geçti? Yani aile saati normalde bir paylaşım saati olması lazım ama orada sorgulamaya geçiliyor. İşte keşke biraz daha çalışsaydın. Sınava 3 gün, 4 gün kalmış zaten. Yani bu konuşmalar tamamıyla
bir de işte bir sene önceden kazanamayıp ikinci kez sınava girenler var mesela. Onlarda da ruminasyon yani o eskiden daha önceki yaşananları çıkartıp tekrar temcit pilavı gibi
evet,
önlerine getirip o enerjiyi düşürmesine
kesinlikle
sebep veriyoruz. Bu işte farkında olmadan yapılıyor.
Evet, iyi niyetli, iyi niyetli aslında ama hareketler ama ister istemez çocuklarda kaygıyı
beyni
arttırıyor.
Beyni öyle görmüyor işte, beyni öyle algılamıyor.
Evet, evet. Bir de hani başta da bahsettik, mükemmeliyetçi bir yapı da var. Yani istiyoruz ki hep böyle her şey olumlu olsun, hiç sıkıntı yaşanmasın. Geçtiğimiz sene ben bir konferansa katılmıştım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Orada başarısızlık konferansı verildi. Psikolojik Danışma Derneği, Dünya Psikolojik Danışma Derneği Kongresi vardı. Oradaki konulardan bir tanesi başarısızlık üzerine. Yani neden başarısız olduğumu tartışıyorlar ve bunu normal karşılıyorlar. Ve başarısızlık üzerinden doğru yolu bulmaya çalışıyorlar. Ama bizde bir soru bile yanlış yapıldığında hem öğrencide hem ailede bir moral bozukluğu oluyor. Hatta programdan önce biraz bahsetmiştik. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir aile danışmanlığı sırasında velimle görüşüyorum. Velinin morali bozuk. TEOG açıklandı biliyorsunuz geçen hafta. Dedim hani niye üzgünsünüz? İşte hocam TEOG sonuçları pek istediğimiz gibi olmadı. Ama dedim full yaptı yani 120'de 120 yaptı çocuğu. Sevinilmesi lazım 120'de 120.
Çok ne güzel bir skor. Merak ettim.
Hocam dedi 15 bin kişi var dedi bizim oğlan gibi olan dedi. Şimdi çocuk ne yapsın? 120'de 121 mi yapsın? Yani normal olanı yapmış zaten. Evet. Yani her şey yolunda.
Yapmış.
Dolayısıyla daha fazlası bekleniyor. Tabii bunların işte aile içinde konuşuluyor olması ister istemez çocukta kaygıyı arttırıyor.
Şimdi çocuk ne düşünüyor? Annesi babası diyor ki vallahi hiç iyi değil bu. Niye? Senin gibi bir sürü aynı puanı alan, aynı soruyu yapan kişi var. O yüzden işin zor.
Evet.
Şimdi çocuk diyecek ki hani başka ne yapabilirim acaba diye sorgulamaya başlıyor. O nokta itibariyle işte düşüşe geçiyoruz.
Evet.
Yani bütün motivasyonunu kaybediyor, inancını kaybediyor. Belki de bundan sonrası için çalışma isteğini bile kaybedebiliyor.
Evet, kesinlikle
bunlar
doğru.
Bunlar işte yanlış.
Yani olumlu, iyi olduğu, güçlü olduğu yanları göstermemiz lazım. Mesela adaylar soruyorlar hani kendimizi nasıl motive edebiliriz? Hani çok fazla soru var bizim LYS sınavında. Örneğin matematik sınavı 80 sorudan oluşuyor ve onların içinde mutlaka yapılabilecek ciddi anlamda 50'nin üzerinde soru var. Ve adaylara tavsiyemiz de şu, o kaygıyı yenmek için, sınav anındaki kaygıyı yenmek için en iyi olduğunuz alandan başlamak. Mesela benim geometrim iyiyse matematik testine ben geometriyle başlamalıyım. Ama bazı adaylarda şu oluyor, illaki sırayla gitme rahatsızlığı, bir nevi obsesif bir hareket. İllaki 1, 2, 3, 4 mesela 4'ten 6'ya atlayamıyor. İlla 5'i de yapacak, ondan sonra 6'ya geçecek. İşte bu inatlaşma soruyla kaygının bir süre sonra strese doğru yönelmesine yol açıyor.
Sonra zaman yetmiyor.
Onda tabii zaman yetmiyor, dikkatsizlik derken bir bakmışsınız sınav süresi dolmuş. Tabii bu eğer kendini toparlayamazsa bu sıkıntı bir sonraki haftaki sınavlara da yansıyabiliyor.
Çünkü hafta hafta devam ediyor.
Evet, hafta yani hafta devam
ediyor. Asıl yönetilmesi gereken süreç o.
Yani önümüzde bir hafta daha var.
Bir bizim hafta
hani
daha var.
İki gün sonra iş bitmiyor. Bir haftamız daha var. Motivasyon amaçlı kendini toparlaması için.
Ay, bu sınavlar da hiç bitmiyor zaten. Ortaokulda başlıyor.
Evet,
çocuklar da ergenliğe giriyor. Sonra üniversite
sınavı. Sadece ergenlik mi? Ergenlik bitiyor, yetişkin olunuyor.
Tabii. Yani olunuyor mu? Orada takılınıyor mu? O da tartışılır evet, tabii evet. De yani.
Mesela
çok zor.
Bugün işte ne bileyim işte yüksek lisans, doktora ya da buna benzer sınavlara girenler, yeterlik sınavlarına girenler, uzmanlık sınavlarına girenlerin bile işte o ortaokul, lise yıllarında yaşadıkları travmaların hayatlarının hala devam ettiğini de görüyoruz. Yani biz işte okumuş şekerle büyümüş bir nesil.
Evet,
yani
tabii.
Ötesi yok. Bu kadar basit yani.
Zamanımızda var mıydı? Yani bende yoktu. Böyle sınav kaygısı. Hiçbir aileden benle ayrıca ilgilenip aman çocuğum senle de şunları yapalım son hafta demedi. Niye böyle?
Bu biraz popülerleşti aslında. Bu bir nasıl bugün hep anlatıyorum işte. Biraz hareketli bir çocuğa bugün hemen yapıştırıyorlar. Diyor ki
hiperaktif.
Tabii hemen o teşhis konuyor.
Hemen hiperaktif bir çocuk. Tedaviye başlıyorlar. Ya hemen tedaviye başlanacak bir durum değil ki bu. Yani her çocuk hareketli olabilir ya da olması çok sorun değil. Bu büyük bir problem değil ama bir probleme dönüştürülüyor. Bu biraz daha aslında endüstriyel, sektörel bir konu haline getirip kazanç kapısı haline getirilmeye çalışılıyor. Bir sektörde, evet. Yani bir bölüm tarafından.
Evet.
O da ne oluyor? Bu işi daha popülerleştiriyor. Bunu işte ne bileyim basın destekliyor. Haber yapıyorlar. İnsanlar diyorlar ki aa benim çocuğum da hareketli. O zaman benimkinde de hiperaktivite var. İsim anlamıyla içeriğini de tam bilmediği için hastalık olarak görüyor.
Evet.
Yani bir yanlış zincirleme sistem var. Sonra ne oluyor? Ben de hiperaktiftim. Hala hiperaktifim. Yani hala hasta mıyım değilim.
Evet, evet. Bunun kimseye de bir zararı yok sonuçta.
Aksine bana faydası var bunun.
İşte yani, domino etkisi yani hepsi birbirini etkiliyor.
Kaygının da yararı var mıdır acaba? Biraz da kaygılansınlar mı? Daha iyi çalışırlar mı?
Tabii miktar olması lazım. Hani optimum stres diye bir kavram var zaten. Hani belli oranda kaygı mutlaka kişiyi motive eder, dikkatini toplamasını sağlar ki bizim hep vurguladığımız da o sınav anında mutlaka kaygı olacak, bir heyecan durumu olacak. Bir de şimdi sistemde de bir değişiklik oldu. Basından da takip etmişsinizdir. 15 dakika öncesinde öğrenciler sınava alınıyor. Yani en geç 15 dakika kala ona çeyrek varken evet sizin salonda olmanız lazım. Şimdi yaklaşık 20-25 dakikalık bir zaman dilimi yapıyor. 25 dakika siz orada duruyorsunuz. Mesela şimdi canlandıralım. 25 dakika salonda oturuyoruz. Herkes dizilmiş vaziyette. Hani saate bakıyoruz. 10.00 olsa da başlasın.
Ama stres yapan bir şey değil
İşte
mi?
İşte bu üst düzey bir stres. Şimdi ben diyorum ki buna alışık, yani hazırlıklı olmamız lazım. Evet, zaman baskısı, o stresi hissedeceğiz. Çünkü herkes gergin. Hani şöyle sağınıza baktığınızda mutlaka dua edenler. Ondan sonra kendi kendine konuşanlar. Tabii kalem çevirenler.
Elektrik atıyor herkes.
Herkes de bir negatif. Enerji yüklü olacak. Bu gerçek. İşte bunu bilerek o an bizim salona girmemiz lazım. Ve beklentiyi de ona göre ayarlamamız lazım.
Çocuklara bunu anlatmamız lazım.
Yani bir heyecan durumu olacak. Evet, siz sınavda ilk 15 dakika hani bu yeni değişiklikten sonra 15 dakika bir heyecan olacak. Ama şunu düşüneceksiniz. Herkes heyecanlı. Yani herkes mutlu, herkes keyifli. Kahkaha sesleri yükselir. Siz böyle sabit durursunuz. O zaman tamam, sıkıntı sizdedir. Ama herkes aynı psikolojik durumda olduğu için öğrencinin de bunu bu şekilde yorumlaması lazım. Adayın kaygıyı bastırması için bir miktar heyecan olabilir. Bu kişiyi olumlu yönde etkiler.
Kortizol aslında vücudu androide çeviriyor bir anda.
Evet, çok doğru.
Yani olumlu tarafı var. İşte olumlu iyi tarafını tarafı görmüyoruz. Stresi hep olumsuzdan görüyoruz.
Ki bu sınavın bir özelliği de çalışan öğrencilerde, hatta bizi dinleyen öğrencilerde de daha çoktur bu. Onlar da hak verirler. Çalışmıştır mesela, YGS'ye çok çalışmamıştır ilk aşamaya. Orada heyecanlı değildir ama şimdi çalışmıştır mesela aday. Kendini daha çok heyecanlı hisseder. Neden? Hı hı. Bu aslında olumlu. Çünkü çalıştı, bir mücadele verdi. Bunun karşılığını almak istiyor. Bu güzel bir şey.
Beklentiyle alakalı.
Beklentiyle alakalı. Bu olumlu.
Bir sorumuz var. İleri yaşlarda da mükemmelliyetçiye bağlı kaygı probleminden bahsedebilir mi diye sormuş bir dinleyicimiz. Sınavı kaygısı öğrencilik süresince devam eder ve bitmezse ne olur?
Güzel bir soru. Hani az önce bahsetmiştik yeniden çerçevelendirme. Mesela ben birçok öğrencime şey diyorum. Ertesi sene diyelim üniversiteyi kazandınız. Ertesi sene tekrar sınava girin. Üniversite sınavı. Ama tercih yapmayacaklar. Evet. Başkasının hakkını
yemesinler.
Başvurumuzu yapıyoruz. Mesela ben işte psikoloji okudum. TM'den sınava giriyorum. Edebiyat yapıyorum. Matematik, ama tabii nasıl oluyorum? Rahat giriyorum. Çünkü zaten kazanmışım. O sınav korkusunu, kaygısını yeniden şekillendirdim. Olaya bakış açımı değiştirdim.
Yani beynin algısını değiştirdim.
Algıyı değiştirdim. Ha, ne oldu? Bundan sonraki sınavlara ben biraz daha rahat gireceğim. Çünkü sınavlar bitmiyor. Yani TEOG'la başladı. Şimdi YGS, LYS, sonra KPSS.
Derken devam ediyor.
ALES derken. Evet. Yani hayatın kendisi sınav. Bütünlemesi olmayan bir sınav ne yazık ki.
Evet, o da kötü ama gününüz uymayabilir, hasta olabilirsiniz, şey, ailede bir yasa sebep olmuş bir olay yaşanmış olabilir. Yani bir sınavla gerçekten hani diyorlar ya hayat meselesi. Evet, bir şekilde öyle.
O gerçek de var zaten, hani o gerçeği düşündüğümüz zaman, fazla böyle ön plana çıkardığımız zaman ister istemez kaygı oluyor. Ve hani bizim hep söylediğimiz de şu, kaygı varsa, heyecan varsa bunu yaşasınlar. Yani ağlamak istiyorsa ağlamalı kişi. Bizde genelde şöyledir, sakın ağlama, tamam sakin ol, yok sen bu işi yapacaksın, sinirlenme, sakin ol. Hep içimize atalım. Hani bilinçaltı bir süre sonra çöp kutusu gibi oluyor zaten, evet. Çöplük bir süre sonra taşıyor.
Hemen toparlayalım son olarak öğrencilere, ailelere, sınav kaygısıyla ilgili birkaç tane öneri. Toparlarsak, konuştuklarımızla toparlarsak.
Evet, şöyle toparlamak gerekirse, evet, sınav kaygısını bir defa eğer varsa yaşıyorsak onu gerçekten yaşayalım. Yani hı-hı, ağlamak istiyorsak az önce söyledim, bağıralım, ağlayalım. Hani ben bunu gizli şekere benzetiyorum hatta. Şu küçük bir paylaşmak istiyorum. Geçen hafta içerisinde aldığım bir not vardı. Şimdi öğrencim anlatıyor, morali bozuktu. Dedi ki hocam, dedi, arkadaşımla konuşurken bir anda ağlamaya başladım. Nasıl oldu, anlatır mısın dedim. Normal WhatsApp'ta yazışıyorlar. Normal WhatsApp'ta işte hafta sonu ne yapalım, sinemaya mı gidelim, nedir ne değildir. Konuşma arasında arkadaşı ona WhatsApp'taki simgeler var ya, emojiler. Hı hı. Orada doktor emojisi gönderiyor. Normal orada bir sarışın bayan doktor var. Üzerinde böyle
önlüklü.
Öğrencimiz ağlamaya başlıyor bir anda. Neden? Kendisi tıp fakültesini istiyor. Onu görünce ben tıp fakültesi, Ege tıpı kazanamayacağım diye ağlamaya başlıyor. O ana kadar hep bastırmış ama hiç ağlama olmamış. Bir anda ne oldu? Açığa çıktı.
Ufacık bir şey bile.
Yani o emojiler hani nasıl oldu, değil mi? Yani işte bu zamana kadar bastırmamaları lazım. Yani bu akşam bağırsınlar, çağırsınlar, not alsınlar. Ertesi sabah yırtsınlar aldıkları notu. Şöyle bir rahatlama olsun. Ve mutlaka sınav yerine gidip görsünler. Çünkü o beyine şunu mesajı vermemiz lazım. Sınava gireceğim yer normal bir yer. Benim daha önce geldiğim bir yer, kesinlikle ekstra bir durum değil. Gençlere tavsiyem öncelikle bu. Ailelere de mutlaka hani ekstra özel bir haftaymış gibi davranmamaları çocuklara.
Abartmasınlar.
Çünkü ilgi şoku dediğimiz bir olay var.
İlgi şoku, evet.
Bunu da öğrencilerimiz hep söylüyor. İşte hocam sanki başıma bir şey gelecekmiş derecesinde annem babam bana iyi davranıyor. Ya da işte o güne özel üst düzey kahvaltılar.
Neler
ki o zamana kadar konfleks sütle kahvaltı yapılıyordu. Ama bir anda ekstra.
Yağdırıyorlar onları.
Tam orada açık büfe tarzında. Dolayısıyla ekstra bir çabaya girilmemesi lazım ve mutlaka her şekilde çocuklarının yanında olduklarını vurgulamaları gerekiyor. Yani sınavı kazanalım derken sağlığı kaybetmek olmaması gereken bir nokta.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Süleyman Çokay canlı yayın konuğumuzdu ve sınav kaygısıyla ilgili bizim de merak ettiklerimizi anlattı ve biz de bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
O zaman haftaya tekrar görüşene dek biz yine hoşça kalın diyeceğiz Ebru.
Sağlıkla kalın. Bu arada başarılar diliyorum.
Başarılar diliyorum sınava gireceklere de. Evet. Teknik masada Ayhan Taşçı, yapımda Didem Öztaşbaşı, ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Ebru unuttu.
Evet.
Haftaya tekrar görüşene dek hoşça kalın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.